Ayrım 22. Vicdan zorbalığa karşı Stefan Zweig. Sayfa 223. Sebastian Castellio'nun eserlerinin günümüzde Papaz A. Olivet tarafından sağlanan Profesör E. Choisy ön sözüyle yeniden yayımlanan Trace de Heretics, Cenevre 1913 dışında yeni basımları bulunmamaktadır. De Arte Dubitanti, Rotterdam'da bulunan el yazısından yararlanılarak Academia di Roma için Fräulein Dr. Elizabeth Feist tarafından ilk yayımına hazırlanmakta. Bu kitaptaki alıntılar kısmen özgün nüshalardan, kısmen de Ferdinand Busson'un Sebastian Castellion, Paris 1892 ile Etienne Gira'nın Sebastian Castellion, Ella Reforme Calviniste, Paris 1914 adlı bugüne kadar Sebastian Castellio'ya ithaf olunmuş önemli iki eserinden alınmıştır. Bu malzeme kıtlığı ve dağınıklığı içinde Vesenay'dan Fräulein Liliane Rose'ye değerli teşvikleri için ve Cenevre'deki Calvin Katedrali'nin papazı Jean Schorer'e nazik yardımları için fazlasıyla müteşekkirim. Ayrıca Castellio'nun el yazılarına göz atmama gönüllü olarak müsaade eden Basel Üniversitesi Kütüphanesi'ne, aynı şekilde Zürih Merkez Kütüphanesi ile Londra'da British Museum'a minnettarlığımı sunmayı görev sayarım. Nisan 1936, Stefan Zweig. Yayıncının son notu. Yumuşak huylu insanlar güçlü olmak zorundadır ve barış isteyenler bir kavganın içindedirler. Görünmeyeni yenmek mümkün değildir. İnsanlar öldürülebilir ama içlerindeki tanrı öldürülemez. Bir halk yenilebilir ama ruhu asla. Stefan Zweig 1917'de Yeremia adlı oyunuyla uğruna bütün gücünü koymaya hazır olduğu değerleri saydıktan, böylece herkese açıkça kendi gibi davranmaya davet ettikten sonra aradan geçen 20-30 yıl içinde bu davete icabet etmekten usanmamıştır kendi adına. Taşıdığı üniformaya rağmen sivil kaldığı Birinci Dünya Savaşı deneyimi, Hofmannsthal, Musil, Rilke ve diğerleri gibi o da Viyana'daki savaş basın karargahına sevk edilmiştir. Avusturya'da ve aynı şekilde Weimar Cumhuriyeti'ndeki entelektüel ve politik gelişmelerin sona ermesi ama her şeyden önce Hodbin ulusalcı bir anlayışın 30'lu yıllarda bireyi tehdit eden, insanı küçümseyen bir diktatörlük biçiminde gelişmesi, Yeremia tiplemesinin onun indinde bir örnek olarak baki kalmasına sebep olmuştur. O da kimi çağdaşları gibi insanları özgürlüğü ve adaleti korumaya, karşılıklı tahammülle ve saygıya davet etme sorumluluğunu hissediyordu. Almanya'yı ve Avusturya'yı geleceğe taşımak yerine çöküşe götürecek olan günün gelişmeleri karşısında bu konuda yalnız olmadığının bilinciyle tarihsel biyografilerden ve olaylardan yola çıkarak uyarıda bulunmayı kendine görev biliyordu. Joseph Fouet 1929 ve Marie Antoinette 1932 Avrupa tarihinin sorunlu kişiliklerinin, politik bir insanın ve vasat bir karakterin yaşam öykülerini anlatan görece tarihselleştirilmiş portreleri, biographies romance, romantize edilmiş yaşam öyküleri iken Zweig 1934'te Rotterdamlı Erasmus, Zaferi ve Trajedisi adlı eseriyle edebiyatta artık daha çok kendi zamanını düşündüğüne dair bir ışık, belirgin bir işaret verir. Bundan önceki bütün kitapları gibi Almanya'da değil, merkezi Viyana'da olan Herbert Reiner'den çıkması olgusu bile tek başına dikkate değer sayılmaktadır. Stefan Zweig, 1933 sonbaharında düşüncesizce bir davranış yüzünden Insel Verlag'dan ayrılmıştır. Yöneticisi Anton Krippenberg'e yazılmış şahsi bir mektup, Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel'e iletilerek orada yayımlanmıştır. Almanya'nın haftalık yayıncılık kitapçılık dergisi. Zweig bu mektupta yayıncısına üzerinde çalışmakta olduğu Erasmus'tan bazı bölümlerin Amsterdam'da sürgünde olan Klaus Mann tarafından çıkarılan Die Sammlung dergisinde yayımlanmasına dair verdiği onayı, derginin daha önce verilen bilgi hilafına siyasi karakter taşıması sebebiyle geri çektiğini yazmaktadır. Bu olay redaksiyonun eklediği bazı notlar yüzünden, Zweig'ın Almanya dışındaki sığınmacılara ihanet ettiği biçimde algılanmasına yol açar ve bütün bunlar onun haysiyet duygusuna ters düşer. Weimar Cumhuriyeti zamanında olduğu gibi nasyonal sosyalistlerin Almanya'da iktidarı teslim almalarından sonra da Zweig güncel olaylara karşı doğrudan tavır almak istemez. Zira bu yıkıcı ve nefret güçlerinin başını yakabileceklerini hissetmektedir adeta. Richard Friedenthal, savaşın henüz başlamadığı ama artık barışın da söz konusu olmadığı günlerde Richard Friedenthal ilkin Erasmus'la eski zamanlar ile güncel olaylar arasındaki koşutluklara işaret ederek insanları düşünsel bir direnişe yüreklendirmeyi, aynı zamanda bu uğraşa ve amaca odaklanarak siyasetten tümden vazgeçmemek için kendine bir tutamak yaratmayı denemiştir. İleride dünün dünyasında belirteceği gibi güçlü bir biçimde deneme nitelikleri taşıyan Erasmus'tan bu üstü örtülü öz sunumun hemen ardından başladığı Maria Stuart biyografisi onun için bir gevşeme alıştırması, bir mola oldu. Aslında uzun uzadıya tasarlanmış bir roman yazmayı düşünmektedir. Biyografilerden bıkmıştım ama British Museum'da tesadüfen bulduğu İskoçyalı kraliçenin idamına dair belgeler ve haberler onu baştan çıkarır. Elimde olmadan yine karşılaştırmalara dalmış buldum kendimi ve pek de farkına varmadan Maria Stuart'a dair bir kitaba başladım. Yeni bir biyografi romans. Bu postayla birlikte eskiden beri insanlığı rahatsız eden bütün büyük sorunlar hakkında fikri olan, size hayran kadın okuyucularınızdan birinin mektubunu alacaksınız. Kalvenci Papaz Jean Schorer'in 24 Mayıs 1935'te Cenevre'den yazdığı Fransızca mektup böyle başlar. Aşağıda yer alan Fransızca özgün mektuptan alıntılanmış bölümler, Mariam Lucaser tarafından çevrilmiştir. Sebastian Castellion hakkındaki konferansından sonra cemaatinin bir üyesi olan Matmazel Liliane Rose birkaç başka kişinin de adına kaleme aldığı mektubu bu iki kitapla birlikte kendisine iletmesini rica etmiştir. Bu hanım mektubunda açıkça Zweig'ı yazı elimizde mevcut değildir. Çoğunlukla pek tanınmayan Fransız hümanistin biyografisini yazmaya teşvik etmektedir. Cenevre'de Calvin'in kürsüsünün halefi Jean Schorer kendisinin ve cemaatinin üyelerinin düşüncelerini şu sözlerle dile getirir. Kısacası zamanında dahi reformcu Calvin'in kesinlikle entelektüel, en cesur muhalifi olan büyük savaşçı Sebastian Castellio'yu yeniden hatırlatmanın çok büyük bir anlamı olacağını belirtmek isterim. 16. yüzyılda Cenevre reformcularının teokratik fikirlerini yaymak için başvurdukları insanlık dışı yollarla belki hiç kimse böyle zekice bir serinkanlılıkla mücadele etmemiştir. Erasmus'a, aslında kendisi de Castellio'nun üstadlarından biridir, ithaf ettiğinize benzer bir kitap çok büyük bir etki yaratır ve inanın bana çok yarar getiren bir iş olur. 3 Haziran'da Stefan Zweig, Matmazel Rose'ye önerisi için teşekkür eder. Sebastian Castellio hakkında hemen hemen hiç bilgim olmadığını itiraf etmekten dolayı utanç duyuyorum. Ama Calvin'in şahsiyeti ve onun Servetto'yla olan acımasız mücadelesi uzun zamandır ilgimi çekmekteydi. Bu mücadelenin tarafı Castellio'nun kişiliği hakkında pek bir şey bilmiyordum. Siz bunun benim ilgimi çekeceğini isabetli bir şekilde tahmin ettiniz. Bir şahsiyete ilk andan itibaren nadiren böylesine bağlanır, böyle ani bir sempati duyarım ve sanırım ona biraz mesai hasredeceğim. Bu tümüyle bizim olan bir kavga için iyi bir çıkış noktası olacaktır. Dipnotunda ekteki mektubu Papaz Schorer'e iletmesini ister. O mektupta şöyle yazar. Mektubunuz ve bana olan büyük güveniniz için çok teşekkür ederim. Söyledikleriniz beni gerçekten heyecanlandırdı. Zira bütün dünyada alevlenen kişisel vicdanları susturmaya yönelik irade egemenliği münferit bir olgu sayılmaz. Siyasetten nefret ederim ama din ve sanat alanlarına sızan bu büyük baskı tehdidini ben de hissetmekteyim. Bugün için saygıya layık görünen tek bir savaş var, o da vicdan özgürlüğü uğruna verilecek olanı. Erasmus hakkında yazdığım kitapta onu simge kişi olarak kabul edip bu soruları sormuştum. Despotluğun bu korkunç hareketlenişi karşısında acı duyanlara hatırlatmak üzere yenik düşmüş bu soylu şahsiyetlerin her birinin anılarını yeniden canlandırmak gerek sanırım. Stefan Zweig, ihtar ve ikaz etmeye devam etmesi gerektiği konusunda uyarılmıştır. 10 Temmuz 1935'te Zürih'ten şunları yazar. 2 aydır burada, kütüphanede bulabildiğim bütün kaynakları okuyorum durmadan. Çalışmalarım oldukça ilerledi. Tek endişem, Castelio'ya karşı duyduğum büyük ilgi dolayısıyla kalbine haksızlık etmek, ona karşı düşmanca duygulara kapılmak. Sonraki aylar boyunca Jean Schorer, Stefan Zweig'a Calvin hakkındaki yayınlara dair bazı ipuçları verir. Castelio'nun son kitaplarını yeni bir basım için hazırlamakta olan Berlinli bilim kadını Doktor Elizabeth Feist'a dikkat çeker. Stefan Zweig, 1935 Ağustos'unda o kadınla rastlantı eseri Marienbad'da bir kaplıca kürü esnasında tanışır ve uzun uzadıya mektuplar yazarak Castelio ile ilgili kitabına devam etmesi için teşvik eder. Oysa Stefan Zweig, planları ve çalışmaları konusunda dostları ve mektup arkadaşlarına karşı oldukça ketum davranmıştır. Bu süre içinde kitaba dair alınmış günlük notlar yoktur. Sadece arada bir Matmazel Rose'ye, keza Jean Schorer'e, ayrıntılar bilinmemektedir, çalışmalarının durumu hakkında bazı bilgiler verdiği sanılır. Örneğin, Jean Schorer 25 Ekim tarihli bir cevap mektubunda şunları yazar. Fräulein Rose, son haberlerinizi aktardı, kitaplarımı da geri aldım. Günümüzün trajik hadiseleri ve yeniden içine düştüğümüz fırtınaya rağmen ilhamınızın sizi yarı yolda bırakmadığı için çok mutluyum. Sadece geçmişe yoğunlaşmadığınızı, içsel mücadelenizin günümüze de sürdüğünü çok iyi anlıyorum. Zweig'ı bu çalışması esnasında rahatsız eden şey, politik arka planda Habeşistan'ın Etiyopya, İtalya tarafından ilhak edilmesidir. Bunun sonunda da Habeş Savaşı patlak verir. Faşist İtalya'nın attığı bu adımı sadece Nasyonal Sosyalist Almanya onaylamış ve bu durumdan yararlanmıştır. 25 Ekim'de Schorer'in mektubuyla aynı tarihte Berlin-Roma ekseninde bir işbirliği anlaşması yapılmış ve derhal imzalanmıştır. O günlerde Stefan Zweig, Ekim'den beri nihai olarak çekildiği Londra'dan Viyana'daki karısına şöyle yazar. Dünya harici olarak da bakıldığında akla gelebilecek en dehşet verici durumda. En bilgili iyimserler bile cesaretlerini yitirdi ve ben şimdi böyle kaygısız kalabilen, günü gününe yaşayan insanlara gıpta ediyorum. Avrupa'daki bütün bu politik gerginliklere rağmen Cenevre'deki dostları onu yüreklendirmeyi sürdürür ve 12 Mart 1936'da Zweig, Jean Schorer'e haberini verir sonunda. Türlü güçlüklerin ardından Castelio'yu nihayet tamamladım. Daha 5 Nisan 1936'da Pesterliot gazetesi Sebastian Castelio bir vicdan zorbalığa karşı başlığıyla 17 Mayıs'ta da Viyana'daki Neue Freie Presse gazetesi Castelio Calvin'e karşı başlığıyla Zweig'ın bilgisi dışında kitaptan bazı ön baskıları yayımlar. Hayır, ne bilgim dışında Castelio'dan parçalar yayımlayarak beni çok kızdıran Neue Freie Presse'yi gördüm, ne de Neue Züricher Zeitung'u. Zürih'in neden iptal olduğunu da hiç bilmiyorum. Zweig'ın librettosunu yazmış olduğu Richard Strauss'un Suskun Kadın operasının temsili. Frederike Zweig'a 21 Mayıs 1936'da yazdığı mektuptan. Yayıncısı Herbert Reiner ön baskılarla eserine dikkat çekilmiş olmasını belli ki gayet doğal karşılamıştır. 12 Mart tarihli mektubunda Zweig, Schorer'den kitabın ilk düzeltilerini okumasını rica eder. Sizin önerileriniz doğrultusunda önemli ölçüde değişiklikler yapılabilir der ve üzerinde düzeltmeler yapmasını ister. Her şeyden evvel son bölümde Kalvinizmin bugünkü hali ile eski, hoşgörüsüz hali arasında farklılığı açıkça göstermeye çalıştım. 8 gün sonra Jean Schorer'in düzeltmeleri memnuniyetle okuyacağına dair onayı üzerine yazdığı cevap mektubunda bu noktayı bir kez daha önemli vurgular. Benim açımdan Calvin'e karşı da adil davranmak zor olsa da çok önemli. Onun karakterinden dolayı değil, mantığı ve aklı yüzünden gaddar davrandığının ortaya konması gerekir. Son bölümde Calvinizmin insanlığa yayıldıkça bu sertliğini ve insanlık dışılığını zorunlu olarak yitireceğini vurguladım. 20 Mart 1936 tarihli bir mektup Almanca yazılmıştır. Stefan Zweig, Schorer ile mektuplarını bundan böyle dönüşümlü olarak iki dilde sürdürür. Zweig'ın mektuplarından yapılmış aşağıdaki alıntıların neredeyse tümü Almanca orijinalinden aktarılmıştır. Kitabında Calvin'e ya da Calvinizme karşı hakkaniyetle davranmamış olduğu endişesi sonraki haftalarda da zihnini kurcalamaya devam eder. 30 Mart 1936 tarihli mektubunda sürekli aynı noktaya geri döner. Ben özellikle son bölümde kitabı Servetto davası dolayısıyla Calvinciliği yargılamak istediğime dair her tür yanlış anlamaya karşı koruduğuma bir kere daha dikkatinizi çekmek isterim. Kısa süre önce Renan'ın güzel bir sözünü buldum. Bunu kendi kitabımda alıntılamak istiyorum. En katı protestanlıktan sonraları fikri ve siyasi özgürlüğü doğmuş olmasının ne harika bir şey olduğuna, bunun başlangıçta dar bir kavim dini olan Yahudi dininden beklenmedik şekilde bir evrenselliğin ve evrensel kardeşliğin doğmasına benzediğine dair bir söz. Schorer düzeltme önerilerini gönderince 20 Nisan 1936'da şöyle yazar. Bu küçük yanlışları, tabii ki Calvin'le ilgili bölümde bazı yerleri değiştirdiğim gibi daha önceden düzeltmiştim. Yanlış anlamaları engellemek amacıyla onun şahsen acımasız biri olmadığına, aklıyla ve kendi iradesiyle kendini sert olmak yönünde eğittiğine dair küçük bir eklenti yaptım. Bütün ayrıntılar tarafımdan son noktasına kadar değiştirilecek ve yumuşatılacaktır. 18 Nisan'da bu mektup, Zweig'ın 20 Nisan tarihli mektubunu Cenevre'ye gönderdiği esnada yolda çakışmış olmalı, Schorer de ona bu soruna dair bir şeyler yazmıştır. Calvin'in karakter tahlilini elbette ki bütün güvenimle size bırakıyorum. Bu tasvir sizin sanatsal sezgilerinizle biçimlenip esas hikayeye bağlanan granitten bir heykel gibi sert ve korkunç bir tasvirdir. İkinci bölümün üçüncü ve dördüncü sayfalarından söz ediyorum. İsa'nın öğretilerini hayata geçirmek yerine Calvin'e hayranlık besleyenleri mutlaka ürkütecektir. Ama buna nasıl engel olunur? Fransız İsviçre'sinde ruhban sınıfından olmayan binlerce ve binlerce okur, iyi kötü sizin fikrinizde olacak, o korkunç geçmişe geri dönmeye izin vermeyecektir. Zweig buna 24 Nisan'da karşılık verir. Mektubunuzun benim için ne kadar değerli olduğunu bilemezsiniz. Ben de bundan önce insanları dini açıdan hayranlık duydukları şeyler yüzünden rencide etmemek için bazı yumuşatmalar öngördüm. Ve bu yerlerden birinde söz gelimi kimse onu gülerken görmemiştir demek yerine onu nadiren gülerken görmüşlerdir dedim. Kindarlığı en kınanması gereken niteliklerden biri saydığım için tasvirimde Calvin'e karşı en küçük bir husumet beslediğim izlenimini uyandırmaktan kaçınmaya büyük önem verdim. Ve sanırım burada yaptığım son rötuşlar böyle bir kuşkuyu tamamen ortadan kaldıracaktır. Bunlar belli ki kitabın birinci basımından önce Stefan Zweig'ın yaptığı son düzeltmelerdir. Zira yayıncım kesin olarak 18 Mayıs'ta çıkacağına söz verdi. Bu durumda ben her zamanki gibi bazı gecikmeleri hesaba katarak Mayıs sonu diyorum diye yazar 6 Mayıs'ta Schorer'e. Oysa kitabın teslimi için söylenen takvime uyulmuştur. Kitabın danışmanının eline olabildiğince çabuk ulaşması için bir nüshasının doğrudan yayın evinden gönderilmesini sağlar ve Londra'dan attığı tarihsiz bir mektupla teşekkürlerini iletir. Aynı mektupta ona neler hissettiğini de açıklar. Ben şahsen her kitap bittiğinde ondan koparım. Her şey yanlış, can sıkıcı, başarısızmış gibi gelir ve bu depresyon hali bir dönem sürer. Bütün nüshaları toplayıp yakmak isterim. Hakiki ve adil olmak müthiş derecede zor. Öyle ki bütün anlatılar, acaba ağırlıkları yeterince dengeleyemedim mi diye bende sonradan bir vicdan azabı yaratır. Stephen 22 Haziran'da Schorer'e yazdığına göre İsviçre'nin Almanca konuşulan bölgesinde şiddetli bir tepki söz konusu olur. Her şeyden önce Rudolf Schwarz kitaba saldırır. Önerisinin dayandığı nokta 21 Mayıs 1936'da Kalvenci Reformu'nun 400. yılı dolayısıyla İsviçre'nin ulusal onurunu temsil eden Calvin'in adının başlıkta yer almasından kaçınılmasıymış. Yeni bir baskı yaptıracak olursam saldırı olarak algılanan bazı yerleri daha yumuşak ifade etmeliymişim. Ama kısaca belirteyim, insan iyi bir iş çıkarınca hırpalanmaya hazır olmalı. Kitap, hayranlık duyulmayı hak eden bu adamın Castelio, yeniden canlanmasını sağlayacak bir etkiye sahipse eğer birkaç tekme yemeye hazırım. Yayın evinden kitap yollattığı dostları ve arkadaşları olumlu tepki verirler. Her şeyden önce Stephen Zweig'ın sığınmacılara karşı tutumu böylece açıklık kazanır ve bu konudaki eleştirilerin arkası kesilir. Ernst Weiss, Paris'ten 25 Mayıs 1936 şöyle yazar. Sevgili dostum, karşı tarafa olabildiğince hakkaniyetle davranarak muazzam bir cesaret gösterdiniz ve muazzam bir atış yaptınız. Karşı tarafı vurdunuz, ona isabet ettirdiniz. Bu kitapla ilk kez büyük bir eğitici oldunuz. Gösterdiğiniz şey bir istisna değil, ezeli diyalektik kuralının bir yönüdür. Bu tür kitaplar ölümsüz olmalı çünkü konuları ölümsüz. Kitabınız entelektüel dünyanın birliğini korumadığı takdirde ne denli aşağılara düşebileceğini gösteriyor. Sizi yürekten selamlıyorum. Ernst Weiss. Thomas Mann, Küsnacht'tan 30 Mayıs 1936 şöyle yazar. Sevgili ve çok değerli Herr Stephen Zweig. Uzun süredir sizin Castelio gibi içeriğine ve biçimine kendimi bu denli kaptırarak heyecanla okuduğum bir kitap olmamıştı. Bu bir sansasyon, son derece heyecan verici, günümüze ait nefreti ve sempatiyi tarihsel bir nesne üzerinde odaklıyor ve bize şunu öğretiyor. Hep aynı şey. Bu ise bir yandan umudu yıkarken diğer yandan umut vermektedir de. Castelio hakkında bir şey bilmiyordum. Onu tanımış olmaktan dolayı gerçekten mutluyum. Eskilere dönüp yeni bir dostluk kazanmış oluyorum. Kitabınıza ve size teşekkür ederim. Hane halkımdan ve benden iyi dilekler, içten selamlar. Thomas Mann. 6 Haziran'da vicdan zorbalığa karşı ya da Castelio Calvin'e tükenmiştir. Bu durum Stephen Zweig için yalnız çevirileri değil, kitabın tamamını sükunet içinde gözden geçirmek için iyi bir fırsat olur. Zira bu zaman zarfında bazı sayfalarda küçük tarih hataları konusunda uyarılmıştır ve Arjantinli Brezilya'ya doğru ilk seyahatinden önce onları düzeltmek ister. 28 Mayıs 1936'da ve Haziran'da tarih atılmamış mektuplarında Frederike Zweig'a şöyle yazar. Mesele şu ki, son düzeltmeleri okumadığım için Castelio'da bazı can sıkıcı hatalar kalmış. Rainer'in beni sıkıştırmasına izin vermem hataydı. Gelecek seferler bütün kitaplarımı rahatça gözden geçirmek için onları bir ay süreyle düzeltide bekleteceğim. Ancak şimdiki durum canını sıkmaya devam eder. Castelio çoğu insan üzerinde etki bırakıyor. Fakat bir karışıklık sonucu kitaptaki bir sayfa tarihsel olmadığı izlenimi yaratıyor. Bütün formayı yeniden bastırıyorum. Ama gözden geçen nüshalar çıkmış bile. Bu iş çok zaman alıyor. Bu gidişle en değerli kitabım en ağır zulme dönüşecek. Muhtemelen Mayıs sonunda Frederike Zweig'a basımın gerçekten düzeltilip düzeltilmediği ortaya çıkmamıştır. Bu ilk basım Almanya'da satılamaz. 19 Mart 1936'da Castellio satışa sunulmadan önce Herbert Reiner'in Leipzig'teki kitap deposunda bulunan Stefan Zweig'a ait kitaplara Reich Başkanlığı'nın 28 Şubat 1933 tarihli talimatı üzerine halkın ve devletin korunması gerekçesiyle el konmuştur. Castellio Almanya'ya gölgesini düşüremedi. Avusturya'nın takas anlaşması olmadığı için şimdiye kadar bu soylu ülke üzerinden ulaşılan Macaristan, Polonya vesairede dağıtımı mümkün olmadı. Joseph Roth'a yazdığı tarihsiz mektup. Bir sonraki basımı muhtemelen Richard Friedenthal tarafından bütün düzeltmeleri tamamlanmış olarak ancak 1954 yılında S. Fischer Verlach tarafından bir vicdan zorbalığa karşı Castellio Calvin'e karşı başlığıyla Berlin'de ve Frankfurt am Main'da yayımlandı. Bu düzeltmeler 1936 için tasarlanıp 1946'da yayımlanan Fransızca çevirisine de Almancasıyla aynı tarihte ortaya çıkan İngilizce ve Hollandaca çevirilerine de yetişti. Stefan Zweig bunlara başka bir başlık da belirlemişti. Kampf um ein Scheiterhaufen, odun yığını etrafında bir kavga ve başlık olarak Castellio Calvin'e karşı. Hollanda baskısı Strijdsrond en Brandschapel, İngilizcesi ise The Right to Heresy olarak piyasaya çıktı. Fransızca çevirisinin yayınından iki yıl sonra Stefan Zweig ve onun Castellion contra Calvin o Conscience contra Violence'ı tarikatçı Calvinciler tarafından teolojik ve siyasi açıdan şiddetle saldırıya uğradı. Yergi olarak nitelendi ama en önemlisi Jean Scholler bu yüzden azmettirici ve gammaz olarak yargılandı. Kitap 16. yüzyılı aratmayacak bir kavgayı alevlendirdi. Donald Prater. 1954'te İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanca çevirisi yeniden ortaya çıktığında Katolik bir eleştirmen şöyle bir fikir ileri sürdü. Bu kitap kilise tarihini bilen olgun okurlara göredir. Protestan bir papaz bir kilise dergisine yazdığı okur mektubunda ben bunu kesinlikle protesto ediyorum diye yazdı. Çünkü Zweig bariz bir biçimde tarihsel gerçekliği tahrif etmiş, bundan Calvin karşıtı bir hüküm ortaya çıkmıştır. Hristiyanlık bir ideoloji değildir. Bir başka okur ise şuna tepki verdi. Yazarı bu kitabı yazmaya itmiş olabilecek motivasyonlara yüklenmek yerine kısa ve öz biçimde Zweig'ın yanılgılarını yıkmak ve kaynaklara dayalı kanıtlarla karşı çıkmak daha iyi olurdu. Böyle bir şey olmadı, bu yüzden bütün karakterler için çizilen tablolarda burada mutlak anlamda bir nesnellik yoktur diyebilme hakkı mahfuz kalmak koşuluyla Stefan Zweig'ın Calvin tablosu tarihsel tarafsızlığa sadık olarak kabul edilmek zorundadır. Hugo Hartung 1954'te eleştirisini şu sözlerle özetler. Teselli edici olarak baki kalan özgür ruhun zaferidir. Yüzyılları aşan bütün direnişçilerin zaferidir. Knut Beck. 22. ayrımın sonu. Sayfa 235.